A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün özel bir gün. Neden? Çünkü çok sevdiğim bir doktor arkadaşımı konuk ediyorum. Ve belki de radyolarda, televizyonlarda çok konuşulmamış bir sohbet konusunu özellikle paylaşmak istiyoruz. Çünkü hep radyoterapi, radyasyon, ışın tedavisi, radyasyon onkolojisi tabirlerini duyuyoruz ama acep nedir bu radyasyon onkolojisi? Her yönüyle konuşacağız inşallah. Evet, bu konuda gerçekten konusunda inanılmaz derecede tecrübeli ve uzman bir arkadaşımı davet ettim. Uzman doktor Özlem Eser Kılınç, radyasyon onkolojisi uzmanı. Özlem hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsın Özlem? İyisin.
Teşekkür ederim. İyiyim. İyi akşamlar diliyorum ben de dinleyicilerimize.
Çok teşekkür ediyoruz. Benim dinleyicilerim mail ortamında özellikle de telefonla birçok soru sordular. Onları da bugün özellikle seninle paylaşmak istiyorum. Tabii bu güzel ve gerçekten bilgilendirici sohbetimizin sevgili dinleyenlerime ulaşmasında emeği geçen başta Büyük Terit ailesine ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet sevgili Özlem, radyasyon onkolojisi bir tıbbın bir ihtisas dalı. Nedir radyasyon onkolojisi? Ne demektir?
Radyasyon onkolojisi kanser ve bunun yanında bazı beyin hastalıklarda çeşitli enerji ve tipteki iyonizan radyasyon kullanarak tedavi eden bir ana bilim dalıdır. Hı hı. Bu tedaviye de biz radyoterapi diyoruz. Halk arasında da ışın tedavisi olarak biliniyor zaten. Hı hı. Yani yüksek, normalde radyolojide kullanılan, görüntüleme merkezlerinde kullanılan X ışınları.
Yani şu biz için röntgen çektiriyoruz, akciğer röntgeni çektiriyoruz, kolumuz evet, kırıldığında röntgen çektiriyoruz. Evet. O ışınları mı kullanıyoruz?
Aynı ışınları, X ışınlarını kullanıyoruz ve bunlar belli cihazlarla hastanın tümörü hedeflenerek yüksek dozda veriliyor.
Yüksek
bizim dozumuz
veriliyor.
Onlardan çok daha yüksek.
Radyasyon onkolojisi bu, sadece bu konuyla mı ilgileniyor?
Evet, tümörün radyobiyolojisiyle ilgilenir ve tümörü, diğer beyin hastalıkları bu yönde tedavi etmeyle ilgilenen bilim dalı.
Peki radyasyon onkolojisi bir ihtisas dalı. Peki dedin ki ışın, radyoterapi dedin. Radyoterapi nedir?
Radyoterapi de kanser hastalığının tedavi, radyasyonla tedavi edilmesi.
Edilmesidir. Evet, tamam. O peki o zaman şöyle mi konuşacağız? Radyoterapi sadece kanserde mi yapılıyor?
Sadece kanserde değil. Hmm. Bunun yanı sıra bazı iyi huylu hastalıklarda da yapılıyor. Hani örneğin egzoftalmus dediğimiz gözün büyümesine sebep olan Graves hastalığında yapılır. İşte beyindeki arteriovenöz malformasyonlarda yapılır. Onun dışında yine iyi huylu değerlendirdiğimiz menenjiyomlarda kullanıyoruz. Kavernöz hemanjiyomlarda kullanırız.
Yani yine tümör olgularında kanser olmasa da.
Tabii ama bunlar iyi huylu. iyi huylu şeyler. Mesela arteriovenöz malformasyonlarda anjiyoyla tabii ki bunların yakma işlemi yapılıyor ama en son seansta hekimin değerlendirmesine göre radyoterapiye de gönderiliyor aynı şekilde.
Peki o zaman şöyle bir rakam versek. Mesela 100 radyoterapi yapılıyorsa bunun kaç tanesi mesela kanserli vakaları, kaç tanesi iyi huylu tümörü?
Bunun en az %50-60 mutlaka her kanser hastasında bir radyoterapinin yeri vardır. Bu cerrahi hazırlamak için olabilir, neoadjuvant tedavi dediğimiz radyoterapi, cerrahi sonrası olabilir ya da sadece küratif amaçlı dediğimiz tedavi amaçlı kullanılan radyoterapi. Ki bazı erken evre hastalıklarda...
O zaman şöyle mi? O zaman sorumuzu şöyle soralım. Radyoterapi ne zaman, kaç farklı şekillerde verilir?
Dediğim gibi bir ameliyata hazırlamak için. Bunun adına biz neoadjuvan radyoterapi diyoruz ve bunu genelde kemoterapi ile eş zamanlı veririz biz.
Neden ameliyat hazırlamak için yapılıyor? Küçültmek
istiyoruz. Lokal kontrolü sağlamaya çalışıyoruz. Ameliyatın daha başarılı geçmesi için ve hani cerrahlara bu yönde, dediğim gibi, hem tümörü kontrol ediyoruz hem onların işlerini bir yönde kolaylaştırıyoruz ama bir yönde de yan etkilerle aslında zorlaştırıyoruz.
O zaman bir ameliyattan önce niye veriyoruz? Küçülsün diyerekten.
Evet, küçülsün.
Niye küçülsün istiyoruz? Cerrahlar daha rahat ameliyat etsin.
Yani lokal kontrol diyelim.
İki.
İkincisi de ameliyat sonrası tümörün evresine göre orada geride kalmış olan, hani gözle görünmeyen mikroskopik çaptaki hücreleri öldürebilmek için kullanıyoruz.
Evet, ameliyatta alınmamış varsa eğer
alınmış parçalar. Aslında almış. Ama kalanlar varsa. Evet, mikroskopik düzeyde. Çünkü hastalığın evresi bize bunun olabileceği ihtimalini gösteriyor. Yapılan çalışmalar bu yönde. Onun için belli indikasyonlarımız vardır. Buna göre hastayı değerlendiririz. Hekim radyoterapi kararını ona göre verir.
Üç.
Üçüncüsü de sadece definitif dediğimiz küratif, yani tedavi etme amaçlı kullandığımız radyoterapi vardır. Mesela baş boyun kanserlerinden larenks kanseri, nazofarenks genizeti dediğimiz kanseri. Bunlarda birinci tedavi radyoterapi ve eş zamanlı kemoterapidir. Cerrahinin yeri yoktur. Larenks'te cerrahinin yeri var. Artık son zamanlarda yapılan çalışmalarda erken evrede radyoterapiyle sonuçlarının aynı olduğu gösterilmiş. Hastaya göre multidisipliner olarak oturup karar veriliyor ve buna göre de hastanın tedavi planı çiziliyor.
3 direkt ışın tedavisi veriyoruz cerrahi yapılamadığı için. Bir 4. uygulama var.
Bir de metastatik hastalarımız vardır. Bunda da sadece hasta palyatif amaçlı, yani hastanın ağrısı varsa kontrol altına almak için, hastanın kanaması varsa, tümöre bağlı basısı varsa küçültüp de tek amacımız hastanın palyasyonunu sağlamak, konforunu artırmak.
Amacıyla, evet. Anladım. Peki bu radyoterapi, yani röntgenden falan tanıyoruz. Herkes hayatının bir döneminde bir akciğer filmi çektirmiştir. Bir sinüzit için sinüs filmi, voltu çektirmiştir. Kol kırında falan filan. Radyoterapi vücuda nasıl etki eder? Ne yapar radyoterapi?
Şimdi Mehmet Hocam, radyoterapinin etkinliği, tümör üzerindeki etkinliği, tümörün bölünüp çoğalmasını engelliyor. Ve bizim radyoterapinin en çok
sevdiğin taraf, yok, sevdiğimiz nasıl
yani,
diyelim?
En çok hayır, etki ettiği zaman hücrenin o bölünme olduğu zaman mitoz evresinde ve G2 fazı dediğimiz yerde. Biz tedavimizi fraksiyonlar halinde, bölünmüş halde veririz. Buradaki hedefimiz bizim aslında bunun o mitoz evresinde bir sonraki sefere tümörü bu noktada yakalayabilmek.
Çünkü şeyden dolayı oluyor değil mi? Yani kanser hücresi, tümör hücresi çok hızlı çoğalarak.
Çok hızlı bölünüyor, evet. Ve sonrasında kendisi bir normal doku gibi, hücre gibi yenileyemiyor. Bizim normal hücrelerimiz de bunun yanında zarar görüyor tabii ki. Hangi bölgeye veriyorsak buna bağlı radyoterapinin yan etkileri ortaya çıkıyor. Yani tümör üzerindeki etkisi onun çoğalmasını ve büyümesini engellemek.
Evet.
Normal dokuda da bazı yan etkiler yapıyor. Bunlar erken ve geç yan etkiler olarak ve bölgeye göre
onları
değişiyor.
Konuşuyor. O zaman şunu diyoruz. Radyoterapi kanser hücreleri, tümör hücreleri hızlı bölünüp çoğaldığı için bu hızlı bölünmeyi, çoğalmayı engelliyor. Peki her kanser vakasında radyoterapi kullanılıyor mu? Yani bütün kanserlerde radyoterapi var mı? Hangi kanser tedavilerinde radyoterapi kullanıyoruz?
Şimdi şöyle başlıklar altında söyleyeyim. Hani çok geniş olduğu için cilt hastalıklarının ve bunların hepsi tabii ki öncelikle Mehmet Hocam, hastanın cerrahisi yapılmış oluyor ya da yapılamayacak bir durumdaysa bunlar bizim multidisipliner konseylerimizde hepsi değerlendirir ve ona göre hareket ederiz. Baş boyun kanserleri, jinekolojik kanserler, urogenital kanserler, hani bunları isterseniz ayrıntılı da açacağız. Onun dışında gastrointestinal sistem kanserleri, akciğer kanserleri, meme kanserleri, bu hastalıkların mutlaka bir döneminde ve yine dediğim gibi evresine göre radyoterapi mutlaka yer alıyor.
Evet.
Yani radyoterapinin hani yer almadığı bir jinekolojik kanserlerden OVRSA vardır. Ve gastrointestinal kanserlerden kolonSA'da metastazları dışında yerimiz yoktur.
Yoktur. Peki 20 senelik bu konuda çok tecrübeli bir uzman hekimsin. Özellikle birinci sırada, yani şu kanserde radyoterapi çok çok etkin, çok güzel sonuç alıyoruz tedavide dediğin kanser türü hangisi?
Ya meme kanserinde lokal kontrolü, yapılan çalışmalar net bir şekilde sağladı ve
meme kanseri. Peki tesiri en az olan kanser diyeyim, en sona ne gelir mesela?
Sarkomlarda.
Sarkomlarda.
Evet, dirençli oluyorlar maalesef. İşte pankreas, safra yolları, bunlarda bayağı bir direnç görüyoruz.
Şimdi peki bu radyoterapinin muhakkak kullanılma sebebi var kanserde, söylemiştin. Yani ana hedef, özellikle neyi hedefliyoruz? Mesela siz bir hastayı seçtiğiniz vakit radyoterapi verirken nasıl bir yarar görmek istiyorsunuz? Nasıl bir hedefiniz oluyor? Şimdi mesela bir cerrahi ameliyattan önce der ki işte şu bölgeyi güzel bir şekilde çıkartayım falan filan. Siz radyasyon koruyucu uzmanları olarak hedefiniz ne oluyor radyoterapi
bizim
verirken?
Hedefimiz şu. Hastanın şu an yapılan şeyler, cihazlarımız çok daha konforlu. hastanın planlama tomografisi çekilir bizde. Hmm. Elimizde mutlaka önceden yapılmış tetkiklerimiz vardır. Orada tümörün yeri, bölgesel lenf nodlarının tutulumu ve dediğim gibi bu hangi hastalıksa ona göre hepsi değişir tabii ki. Bunları biz referans alarak çektirdiğimiz tomografi üzerinde tümörün kendisini belirleriz. Ve alan içerisinde eğer alacaksak hekim alması gereken yerlerin hepsinin çizim işlemlerini tamamlar. Ve bunlara olası hastalık, klinik target volume dediğimiz olası hastalık olabilecek yerlere bir belli bir milimetre barjında şey veririz, alan veririz. Onun üzerine de hastanın hareketi, organın hareketi hesaplanarak yine 1 milimetrik marj veririz. Bu şekilde bizim fizikçi arkadaşımız buna plan yapar. Çünkü kritik organları da çiziyoruz. Etraftaki organların belli bir dozu var ve bunların zarar daha fazla o dozu geçmesini istemiyoruz.
O zaman bir saniye, o zaman şöyle yapalım. Mesela sevgili dinleyenlerim özellikle gözlerinde canlandırması adına şöyle bir mizansel yapalım. Mesela bir meme, Allah kimseye göstermesin, bir meme kanseri vakası geldi. Sizin de radyoterapi yapmanız gerekiyor. Mesela o nasıl bir işlemden geçiyor? Öncesinde tomografi çekiyor musunuz? Mesela hekim var dediniz ki, fizikçi arkadaş vardı. Kim var klinikte? Bir şöyle gözümüze canlandırabilir miyiz o zaman?
Bir meme hastası varsayalım. Memesi alınmış.
Memesi cerrahi olarak operasyonla alınmış.
Evet, alınmış. Lenf nodları pozitif bir hastamız ve bizim buna ışın vermemiz gerekiyor. Meme alınmış ama göğüs duvarı dediğimiz memenin alındığı yer bizim hedef volümümüzdür. Lenf nodlarında pozitiflik olduğu için memenin bölgesel lenf nodları bizim hedefimizdir. Biz bunları öncelikle belirleriz. Daha sonra dediğim gibi özellikle meme hastalarında eğer solmama ise akciğer ve kalp bizim korumak istediğimiz organlardır.
Ha, bir de onları düşünüyoruz tabii.
Tabii bunların hepsinin hesapları sağlam, ince bir şekilde yapılmalı. Çünkü özellikle meme hastalarında uzun sağ kalımı olan hastalarımız bunlar bizim. Ve uzun dönemde yan etkilerini çok fazla görmek istemiyoruz. Hastanın hayat kalitesini düşürecek. Sonrasında fizikçi arkadaşımız hesap yapar. Beraber otururuz. Organ dozları uygun mu değil mi, kabul edebilir miyiz karar veririz. Daha sonra hasta tedavi ünitesine geçer. Ve burada teknisyen arkadaşların ilk tedaviye fizikçi, hekim ve teknisyen arkadaş beraber gireriz.
Teknisyen de var, evet.
Evet, asıl bizim tedavi ondan sonraki kısımda teknisyen arkadaşlar götürürler. Cihazın kullanımını biliyorlar. Hastayı nasıl yatırmaları gerektiğini biliyorlar. Ve doktorlar haftada bir gün, iki gün hastasına göre ve çalıştıkları cihaza bağlı olarak mutlaka o hastayı kontrol eder. Alanımız doğru
peki,
mu değil mi?
Peki bir radyoterapi vereceğiniz alanı işaretliyor musunuz? Nasıl bir şey yapıyorsunuz?
Evet.
Nasıl işaretliyorsunuz? Neyle işaretliyorsunuz?
Bizim o yönde kalemler var. Bazı yerlerde tatuaj denilen boya yapılır. Ama biz kliniğimizde bunun için boya kullanıyoruz. Çünkü hasta zayıflıyor ya da hareketinden değişiyor. Kontrollerde falan o işaretleri değiştirmemiz gerekiyor. Ona göre hastanın yani, dış yüzlerine işaret koyuyoruz.
İşaret koyuyorsunuz ondan
yanlarına.
Sonra.
Ondan sonra hastayı düz aynı şekilde yatırdığımıza emin olduktan sonra dışarıdan...
Hep yatarak mı veriyorsunuz?
Yatarak veriyoruz,
hep yatarak alıyor.
Cihaz hastanın etrafında döner.
Peki ne kadar sürüyor?
Şimdi yine cihazlara göre tedavi süresi değişiyor. Yoğunluk ayarlı IMRT dediğimiz şeyde tedavi süresi daha uzun oluyor.
Mesela en az kaç dakika, en fazla kaç dakika?
1-5 dakika arasında 20 dakikaya varan ışınlamalarımız olabiliyor.
20 dakika, yani 1-5 dakika. Peki bu sırada dinleyenlerin merak etmiştir. Acı hisseder mi kişi?
Radyoterapi alırken hastanın hiçbir acı duygusu yok. Nasıl film çekilirken ne hissediyorsak radyoterapide de aynı şeyi hissediyoruz. Ama tabii uzun süre fraksiyonların sonuna doğru yan etkilerden doğan hastanın şikayetleri olabiliyor.
Ama o anda acı hissetmiyor değil
mi? Kesinlikle acı hissetmiyor. Tamam. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bizim hastalarımızın sorduğu sık bir soru vardır. Hocam ben şimdi ışın aldım. İşte çocuklarla bir araya gelebilir miyim?
Bir de o,
evde
evet,
hamile var. Bir araya gelebilir miyim? Kesinlikle ışın saçmak gibi bir olay söz konusu değil.
Evet. Yani sonuç. Peki radyoterapi uygulama süresince işte el yıkamak, yüz yıkamak, banyo yapmak yasak mıdır?
Banyo yapmak hastanın tedavi aldığı bölgeye biz işaret koyduğumuz için yasaklıyoruz.
Peki mesela pazartesi işte meme kanseri vakaya radyoterapi uyguladınız. İşte 5 dakika, 20 dakika. Ne kadar sıklıkla radyoterapi veriyorsunuz? Her gün mü? Her hafta mı?
Her gün veriyoruz hocam. Özellikle bir meme kanseri için mesela 25-30 gün arasında değişir tedavisi. Her gün. Hafta içi her gün bizim tedavimiz vardır belli bir saatte. Hafta sonu tatildir. Ha, bu şey içindir. Normal dokular daha çok kendisini toparlasın diye. Biz bunu fraksiyon deriz bunları. Fraksiyonlar halinde veririz.
Yani 30 gün boyunca hafta içi her gün veriyorsunuz.
Hafta içi her gün, hafta sonu tatil.
30 gün bitti. Tedavi bitti mi?
Bitti.
Bitti. Bir daha radyoterapi almıyor.
aynı hasta almıyor. Farklı bir sebepten dolayı başka bir hasta, yani bunun meme için söylemeyelim, alması gerektiğinde bile bizim tekrar reiridasyon dediğimiz ikinci seri ışınlama için yine doz hesabı yapmamız lazım. Verip veremeyeceğimizi düşünmemiz lazım. Bunların hepsi ince hesaplar ve hasta üzerinde değerlendiriliyor. Evet. Ona uygun cihaz hangisidir?
Aslında bu bir ekip değil mi? Fizikçisi var, teknisyen var, hemşiresi var, doktoru var.
Evet.
Peki bizzat radyoterapi kim tarafından uygulanır bizzati?
Ya teknisyen. Şimdi bunu tek başına, yani onun evet uygulama, hani hastayı ışınlamayı yapan teknisyendir.
Teknisyen. Planlaması yapan siz ve fizikçi evet. galiba değil mi? Anladım. Peki az evvel özellikle neden bahsettik? Radyoterapi, ışın tedavisi alanların diğer insanlardan uzak durma noktası. Tabii ki böyle bir şey kesinlikle yok, sarılmak, işte tokalaşmak gibi hiçbir karşı tarafa bir şey verilmiyor. Peki radyoterapi alan hastalar nelere dikkat etmeli? Neleri özellikle kendileri bir şekilde hareketlerinde, davranışları, yaşantılarında özen göstermeli, dikkat etmeli?
Şimdi radyoterapi alan hastalar beraberinde kemoterapi alıyorlarsa her zaman için immünsüpresif hastalar olduğu için her zaman enfeksiyondan uzak olsunlar.
Yani bağışıklığı baskılanmış. Evet,
çok önemli. Evet. Beslenmeyi çok önem vermeleri gerekiyor hastalarımızın. Sağlıkla organik beslenme. Hani bunu her hekimin bu yöndeki düşüncesi farklıdır. Yasaklanan yiyecekler farklıdır. Bazı hastalar, yiyemeyen hastalara biz beslenme solüsyonu desteği veririz. Bunlar bizim için önemli. Diğer taraftan hastanın dikkat edeceği, sadece mesela bir meme hastası banyo yaparken oraya lif sürmemesini söyleriz. İşte bir özofagus hastası.
Yemek borusu
evet,
hastası.
Evet, yemek borusu ya da bir akciğer hastasının yemek borusu yakın olduğu için bu hastalara acı yemeyin deriz. İşte asitli şeyler almayın deriz. Hani bölgesine göre yan etkiler değiştiği için bizim de bu yönde hastanın tedavisini, destekleyici tedavisini düzenleyip verdiğimiz belli prosedürlerimiz var. Evet.
Peki radyoterapi verilirken, uygulanırken dışarıya radyasyon sızıyor mu?
Yok, o konuda cihazlarımız atom enerjisi tarafından mutlaka kontrolleri yapılıyor düzenli bir şekilde.
Mesela sizler kendinizi koruyor musunuz bu uygulamaları?
Bizim zaten tedavi hasta ışınlanırken içeride hastadan başka hiç kimse bırakılmaz.
Hiç kimse bırakılmaz.
Hiçbir şekilde, yani bebek bile olsa, çocuk bile olsa asla yanında kimse bırakılmaz. Yine bu atom enerji kurumuna göre onun belli kurşunlarla kaplanma ve korunma şeyleri vardır. Kesinlikle dışarıya hiçbir şekilde
radyasyon
geçmiyor.
Peki az evvel bir cümle söyledik. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanabiliyor radyoterapiyle dedik. Biz hani kemoterapiyle ilgili olan olgularda hani kemoterapinin sonucunda kişinin kan hücrelerinin azaldığını, savaşacak hücrelerin azaldığını, mikroplarla savaşma noktasında sıkıntı olduğunu gibi şeyleri konuşmuştuk sohbetlerimizde. Radyoterapinin de böyle yan etkileri var mı?
Radyoterapinin kemoterapi kadar yok. Ama
neler yapıyor? Neler var yan etkileri?
Radyoterapinin yan etkisinde hani özellikle kan tablosuyla ilgili tabii ki düşürebilir. Özellikle düşürdüğü nokta şu. Bir pelvis kemiğe veriyorsak, kemik iliği yapımının olduğu yerleri radyoterapi içeriyorsa bu noktada kan tablosunu tabii ki radyoterapide düşürür.
Mesela memeye yapıyorsunuz.
Memede bu konuda yani çok nadir hassas bir hasta varsa yapıyor ama radyoterapinin en büyük yan etkisi hastada halsizlik, iştahsızlık.
Genel anlamda halsizlik,
evet, genel anlamda bu. Bir meme hastasında gördüğümüz yan etki radyodermatit dediğimiz ciltte yanık. İşte gastrointestinal sistemde hastada gördüğümüz ishal.
Karında evet.
Çünkü mukozalarda hani mukozit yapıyor, buna bağlı olarak da hastada şikayetler ortaya çıkıyor.
Ama kalça kemiğini uygulanırken kemik ilinden dolayı kan sayımı
düşüyor. Evet,
siz özellikle radyoterapinin sonrasında bakıyorsunuz değil mi?
Beraberinde
her gün mü bakıyorsunuz yoksa haftada bir bakıyorsunuz? Peki o zaman halsizlik dedik, yorgunluk dedik, iştahsızlık dedik, karın bölgesi uygulanırsa ishal dedik. Kalça kemiğini uygulanırsa kansızlık yapar dedik. Onun dışında başka yan etkileri var mı?
Onun dışında var tabii ki. Baş boyun bölgesinde mesela işte tükürük bezleri eğer radyoterapi alanına giriyorsa hastanın tükürük salgısı azalıyor. Ağız kurulu oluyor buna bağlı. Yine boyun bölgesinde cilt reaksiyonları. İşte eğer göz lensler alanın içine girdiyse erken 5-6 aylık dönemde erken dönemde katarak bunun yine belli bir dozu var. O dozun üstüne çıkılırsa görme kaybı
olabiliyor.
Tabii tüm beyni verdiğimiz şeylerde kognitif fonksiyon bozuklukları, hastanın algılamasının yavaşlaması, işte bu tarz yan etkiler evet, radyoterapide oluyor.
Peki özellikle şu bölgeye radyoterapi vermeyiz, vermek doğru değil, yanlış olur, sakıncalıdır dediğiniz vücutta bir bölge var mı özellikle? çok dikkat ettiğiniz, ya vermemeye çok çalıştınız.
Dikkat ettiğimiz, ya özellikle overler.
Yumurtalıklar.
Erkekte de evet, skrotum bölge. Onların testisler. Çünkü doz aralıkları çok çok düşüktür. Özellikle ona çok dikkat ederiz. Medulla spinalis bizim için önemlidir, onun dozunu. Çünkü hastada bir yan etki olarak miyelit meydana getirirsek bir daha geri dönüş olmayan bir şey.
Sinirlerin çıktığı yerler değil mi? Anladım. Peki özellikle şöyle bir konu var. Kemoterapi alanlarda işte kemoterapi nedir? Hızlı çoğalan hücreleri özellikle öldürüyor. Ama vücutta normalde de hızlı çoğalması gereken kirpik gibi, saç gibi, deri gibi, işte yumurtalar gibi bazı şeyleri azaltabiliyor. Radyoterapi de saç dökülmesi yapar mı?
Radyoterapi eğer bir tüm beyni veriyorsak ya da bir beyin tümörü ışınlıyorsak dökülmesi yapar. Evet. Ama bir meme hastasına yaparken hastanın saçı dökülmez.
Kesinlikle dedim, dökülmez.
Kesinlikle. Radyoterapi lokal olarak etki eder. İşte baş boyun bölgesindeki hastaların, erkek hastaların sakallarında kalıcı dökülmeler oluyor. Bazen bunlar geri gelebiliyor hastasına göre ama çoğunlukla kalıcı olur.
Anladım. Radyoterapi ne kadar sürer demiştik. İşte bazı, her kanser vakasında her gün mü yapılır? 25-30 gün mü sürer?
Hepsinde değil. Biz mesela bir palyatif tedavi, hastanın durumuna göre karar veririz. Tek dozla yapabiliriz bunu.
Bir kez bu yapıp bırakırsınız.
Tabii ama onun fraksiyon dozu farklıdır. Yüksek dozdur.
İşte bir defa da yüksek doz verirsiniz.
Evet, onda bile etkinlik alıyoruz ama yapılan çalışmalar bu palyatifi bile 10 güne bölmekte, fraksiyonlar haline bölmekte.
Yeni buradaki yaklaşım bu galiba.
Çoğunlukla hani buradaki hedefimiz şudur. Hastanın hem akut yan etkilerini hem uzun dönem yan etkilerini hangi fraksiyonda azaltabiliyorsak onu tercih ediyoruz. Ve tabii dediğim gibi bu hep cihazlara da bağımlı bir şey.
Peki benim aklıma şu an şöyle bir soru geliyor. Işın tedavisi hep dışarıdan mı veriyoruz? Vücut içine hiç veriyor muyuz?
Ya dışarıdan verilen ışın tedavisini eksternal radyoterapi isteriz. Çoğunlukla bunu yaparız. Ama diğer taraftan brakiterapi dediğimiz internal radyoterapi de vardır.
Yani?
Hatta post operatif ameliyat içi radyoterapi de vardır. Buna da brakiterapi deriz. Özellikle jinekolojik kanserlerde.
Yani ameliyat sırasında veriliyor öyle
mi? Mesela meme kanseri evresine göre bu çoğu hani şeyde sağlık merkezine yapılan bir şey değil. Çok yaygın da değil.
Sizin çalıştığınız merkeze veriliyor mu?
Yok. Hani Ankara'da da bir merkezde yapılıyor diye biliyorum. Çok yoğun değil diye biliyorum. Ameliyat sırasında cerrah alır orayı ve yatağa belli bir dozda radyoterapi.
O sırada çıkarlar mı? Ameliyathaneden
çıkarlar. Zaten şey yapıyor. Ya onlarda çok çıkılmıyor. Onlar içeriye yerleştirip yapılan aparatları
dışarısız
vardır. Tabii farklı bir cihazdır. İçeriye aparatı yerleştirip yapıyorlar.
O zaman bir dışarıdan verme var, eksternal. Bir de içeriden verme,
internal
var.
Bir de postoperatif radyoterapi.
Peki
var.
Şu noktada özellikle hani çok tecrübelisin. 20 senedir ben de seni çok yakinen tanıyorum. Şimdi mesleğe başladığın zamanla 2019 Nisan'ı. Nasıl bir gelişim var radyasyon onkolojisinde? Ve bundan mesela 2 sene, 3 sene, 10 sene sonra kafanda nasıl bir şey canlanıyor radyasyon onkolojisiyle alakalı?
Şimdi en son soruya çok net bir şey diyemeyeceğim ama olan gelişmelerden bahsedeyim ben. ya ilk başta iki boyutlu dediğimiz tedavi yöntemleri vardı. İlk cihazlardan birisi kobalttı mesela. Hani daha
sen de kullandın mı onları?
Çok uzun süre kullanmadım ama kullandım.
Gördüm yani.
Orada
yani.
Evet, kişinin kendisini koruması da çok mümkün değil. Çünkü orada işte tedavi başlığının ışın yayması, orada bulunduğu zaman farklı bir şey. Artık cihazlar geliştikçe tedavi yöntemleri gelişti. Birincisi 3 boyutlu konformal tedavi dediğimiz şey. Diğer taraftan IMRT yoğunluk ayarlı radyoterapi. Hani isim olarak söyleyeyim sonra farkları ne onu kısa açıklamaya çalışayım. Volümetrik modülatör tedavi dediğimiz VIMAT tedavisi. SBRT dediğimiz stereotaktik radyoterapi ya da stereotaktik radyocerrahi denilen tedavi var. Şimdi bunların hepsinin farklı özelliği var. IMRT'de, VIMAT'ta hepsinde tümörü direkt hedef olarak seçeriz. Çevre dokuları çok daha iyi koruruz. Mesela IMRT'de bir madde tümöre daha yüksek doz verirsin ve çevre doku çok iyi korunur. IMRT'nin ışınlama süresi daha uzundur ama bir madde bu süreyi kısaltmışızdır. Stereotaktik radyoterapide Ama bunların tabii belli şartları var yapılabilme. İşte tümörün büyüklüğü olsun, yeri olsun, bunlar çok önemli. Bunda sadece 2-3 kez hastaya yüksek doz verirsiniz. Tedavi süresi daha kısadır.
Peki bu söylediğiniz aletler her radyasyon onkosu merkezde var mı?
Mesela
siz sizin çalıştığınız merkezde yok. Sağlık Bakanlığı'da çok müstesna, çok özel bir hastane. Sizde bunların hepsi var mı mesela?
Hepsi yok. Yani bir merkezde bulunan hepsinin olması da mümkün değil.
Aynı
yani
anda olamıyor.
Cihazda, bizim cihazımızda konformal tedavi de yapabiliyoruz. IMRT'de de yapabiliyoruz. Ya da işte diğer IMRT yapan cihazda da aynı şekilde öbür tedaviler yapılabiliyor.
Birbirlerinin üstünlükleri var mı?
Zaman.
Ha, yoksa hani tedavi tabii, boyutu...
Üstünlükleri şu, çevre dokunun korunması çok önemli. Hani uzun dönem yani etkiler.
Öyle bir olgu oluyor.
Evet, o çok önemli bir etken.
Anladım. Peki biz şu an, ben çok iyi biliyorum ama dinleyenlerim de özellikle merak ediyordur. Türkiye radyasyon onkolojisinde ne durumdayız şu an?
Ya eskisine göre radyasyon onkolojisi şu an çok
ileri
daha iyi.
Değil
evet,
mi?
İleri düzeyde. Yurt dışından da hastalar çok geliyor. Fazla.
Çok kaliteli hekim arkadaşlar.
Aynı şekilde cihazlarımız, hatta proton... Çok farklı bir şey, ondan bahsetmek istemedim henüz netleşmediği için. Gerçekten bu yönde
İyi
her türlü imkana
değil mi? Özel,
sahibiz.
Yurt dışından da hastalar geliyor evet, özellikle. Evet. Çok güzel. Evet, peki soruma cevap vermediniz ama sevgili Özlem Hanım, bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra radyasyon onkolojisi nereye gelir kafamızdan? Galiba çok daha...
Bence yaşayıp görelim. Onu da tekrar başka bir programda
inşallah.
Anlatalım.
İnşallah. Galiba aletler, galiba makineler biraz daha, değil mi? Spesifik olacak, daha böyle yan etkiler noktası diğer organlara sağlık
organlara.
Evet,
özellikle bu konuda mesela bir proton tedavisinden bahsediliyor. Henüz çalışmalarda bu netleşmemiş ama tümörlü dokuya daha yüksek dozu verip çevre dokuların tamamen korunduğu.
Harika.
Çok fazla.
Evet, Rabbim bu arada hiçbir hastalıkla, tümörle, kanserle sınamasın.
Amin.
Rabbim bütün hastalara şafi esmasından şifa versin inşallah.
Amin.
Hepsine de dua ediyoruz. Evet efendim, bugün çok özel bir konum. Çok sevdiğim bir arkadaşımı konuk ettim. Radyasyon onkolojisi hakkında birçok detaya konuştuk ama inşallah bir sonraki haftalarda yine kendisini yeni güzel sohbet konularında davet etmek nasip olur. Sevgili dinleyenlerim, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.
A'dan Z'ye sağlık.